Ayrım 7, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 109. Biçki dikiş kursları, ısmarlama düşman nasıl yaratılır? Büyük işlerin çoğu suçu harekete geçiriyor ve suçtan besleniyor. Hiçbir zaman bu kadar ekonomik kaynak, teknolojik ve bilimsel bilgi ölümün üretimini desteklemek için seferber edilmemiştir. Dünyaya en çok silah satan ülkeler dünya barışını üstlenenlerle aynı. Şanslarına barış tehdidi zayıflıyor, kara bulutlar artık uzaklaşıyor, savaş pazarı kendini toparlıyor ve karlı kan dökme işi vaatkar bakış açıları sunuyor. Silah fabrikaları ihtiyaçları ölçüsünde düşmanlar yaratan fabrikalar gibi çalışıyor. Şeytanın geniş gardırobu. Askeri ekonomi için haberler iyi, bu ekonomi için de haberler iyi demektir. Silah endüstrisi ölüm satışı, şiddet ihracı çalışıyor ve kazanıyor. Dünya sağlam ve yükselen pazarlar sunuyor. Bir yandan evrensel adaletsizlik tohumu iyi mahsuller vermeye devam ederken, bir yandan da suçluluk ve uyuşturucu kullanımı, sosyal çalkantı ve ulusal, bölgesel, yerel, kişisel nefret artıyor. Soğuk Savaş'ın ardından birkaç yıllık düşüşten sonra silah satışı tekrar arttı. Dünya silah pazarı 1996 yılında toplam 40 milyar dolarlık bir faturayla %8 artış gösteriyordu. Alıcı ülkelerin başında 9 milyar dolarla Suudi Arabistan geliyor. Bu ülke uzun yıllardan beri aynı zamanda insan haklarını ihlal eden ülkelerin de başında geliyor. Uluslararası Af Örgütü'nü 1996'da işkence ve kötü muameleye dair raporlar almaya devam ettiklerini, mahkemelerin en azından 27 kişiye 120 ile 200 kırbaçlık cezalar verdiklerini söylüyor. Bunların arasında 24 Filipinli, homoseksüel davranışları yüzünden mahkum edildi. En azından 69 kişi ölüm cezasına çarptırıldı ve cezaları infaz edildi. Son olarak Kral Fahd hükümeti, siyasi partileri ve sendikaları yasaklamayı sürdürüyor. Basın üzerinde katı bir sansür uygulamaya devam ediyor. Bakış açısı 7. San Francisco'da bir duvar yazısı. Oylar bir şeyi değiştirseydi yasa dışı olurdu. Rio de Janeiro'da bir başka duvar, bir başka yazı. Erkekler doğursaydı kürtaj yasal olurdu. Ormanda en güçsüzü yeme alışkanlığına şehir kanunu mu diyorlar. Hastalıklı bir halkın bakış açısına göre sağlıklı para ne anlama gelir? Silah satışı ekonomi için iyi haber. Öldürdükleri için de öyle mi? Uzun yıllardan beri bu petrol krallığı, ABD silah endüstrisinin ve Britanya savaş uçaklarının en iyi müşterisi. Petrolle silahın bu sağlıklı değiş tokuşu, Suudi diktatörlüğünün iç muhalefeti kanında boğmasına izin veriyor. Büyük Britanya ve ABD'nin savaş ekonomilerini beslemelerini ve herhangi bir tehdide karşı enerji kaynaklarını sağlama almalarını sağlıyor. Silah ve petrol, ulusal refahın iki kilit unsuru. Şüpheci biri, Kral Fahd'ın silahlara ödediği bu milyonlar karşılığında dokunulmazlık satın aldığı düşüncesine varabilir. Kim bilir hangi nedenlerle kitle iletişim araçlarında Suudi Arabistan'ın zulmünden bahsedildiğini ne duyuyoruz, ne görüyoruz, ne de okuyoruz. Bu iletişim araçları elbette diğer Arap ülkelerindeki insan hakları ihlallerinden endişe duyuyorlar. İslami köktencilik yalnızca işleri engellediğinde şeytani bir şey oluyor. En iyi dostlar, en çok silah satın alanlar. ABD silah endüstrisi, insan haklarıyla tek ilgileri bu hakları yok etmek için ellerinden geleni yapmak olan terörist hükümetlere silah satarak terörle mücadele ediyor. Bakış açısı 8. Yakın bir zamana kadar Atina demokrasisini inceleyen tarihçiler, laf arasında değinmenin dışında kadınlardan ve kölelerden asla bahsetmezlerdi. Köleler Yunan nüfusunun çoğunluğunu, kadınlarsa yarısını oluşturuyordu. Atina demokrasisi kadınların ve kölelerin bakış açısından nasıl görünüyordu acaba? ABD Bağımsızlık Beyannamesi 1776'da bütün insanların eşit doğduğunu ilan etti. Siyah kölelerin köleliklerini sürdüren bu beyanname yarım milyon kölenin bakış açısına göre ne anlama geliyordu? Ya hiçbir hakları olmadan yaşamaya devam eden kadınlar kimle eşit doğuyorlardı? ABD'nin bakış açısına göre Vietnam'da ölen askerlerin adlarının Washington'da devasa bir mermer duvarın üzerine kazınması adildi. ABD işgalinin öldürdüğü Vietnamlıların bakış açısına göre orada 60 duvar eksik. Barış döneminde ki bunun 1946 yılında başlayan tarihsel dönemin adı olduğu söyleniyor. Savaşlarda 22 milyondan fazla insan öldürüldü. 40 milyon kişi topraklarından, evlerinden ya da ülkelerinden sürüldü. Haber tüketicisi televizyon izleyicilerine taşınan bir savaş ya da çatışma asla eksik olmaz. Ama ne olduğunu anlamamıza yardım edecek hiçbir konuda bilgilendiriciler asla bilgilendirmez ve yorumcular asla yorumlamaz. Bunun için en temel soruları cevaplandırarak başlamalılar. Bütün bu insan acısının ticaretini yapanlar kim? Bu trajediden kim kazançlı çıkıyor? Cellatın yüzü her zaman iyi gizlenmiştir diye söylüyor bir şarkısında Bob Dylan. 1968'de bir kurşun yüzünü parçalamadan 2 ay önce Dr. Martin Luther King ülkesinin dünyadaki en büyük şiddet ihracatçısı olduğunu açıkladı. 30 yıl sonra rakamlar dünyanın silaha harcadığı 10 dolardan 4'ünün ABD'ye gittiğini gösteriyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü verileri en büyük silah satıcılarının ABD, Büyük Britanya, Fransa ve Rusya olduğunu belirtiyor. Listede birkaç sıra geriden de Çin geliyor. Bu ülkeler tesadüf bu ya aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan 5 ülke. Herkesin bildiği gibi veto hakkı karar gücü anlamına gelir. En büyük uluslararası örgütün bütün ülkelerin yer aldığı genel kurulu tavsiyeler sunar ama karar veren Güvenlik Konseyi'dir. Kurul konuşur ya da susar, konsey yapar ya da yapmaz. Bir başka deyişle, dünya barışı silah ticaretinden en büyük payı alan 5 gücün ellerinde. Sonuç hiç de şaşırtıcı değil. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri canlarının istediğini yapma hakkının keyfini çıkarıyor. Son 10 yılda mesela ABD Panama şehrinin en yoksul mahallesini serbestçe bombalayabildi. Sonra Irak'ı dümdüz etti. Rusya Çeçenistan'daki bağımsızlık çığlıklarını kana bulayarak cezalandırabildi. Fransa Pasifik'i nükleer denemeleriyle kirletebildi. Çin 1989 ortalarında Tiananmen Meydanı'nda otomatik tüfeklerle taranıp yere düşen insanların 10 katını her yıl yasal olarak kurşuna dizmeye devam edebiliyor. Daha önce Malvin Adaları'ndaki savaşta olduğu gibi Panama'nın işgali de askeri havacılığın yeni modellerinin yeterliliğinin denenmesine yaradı. Televizyon Irak'ın işgalini pazara sürülen yeni silahların teşhir edildiği evrensel bir vitrine çevirdi. Büyük Bağdat Fuarı'na ölümdeki yenilikleri görmeye gelin. Dünyanın talihsiz savaş ve barış dengesine kimsenin şaşırmaması gerek. Birleşmiş Milletler'in barış girişimleri için harcadığı her bir dolara karşılık dünya savaş harcamalarına 2000 dolar yatırım yapıyor. Avcının ve avın aynı türden olduğu, kardeşlerini en çok öldürenin en başarılı olduğu sürek avının kurban hainlerine adanan 2000 dolar. Bay Theodore Roosevelt, "Hiçbir barışçıl zafer, savaşın mükemmel zaferi kadar ihtişamlı olamaz." derken ne dediğini iyi biliyordu. 1906'da Nobel Barış Ödülünü ona verdiler. Muammalar. İskeletler neye güler? Sahibi olmayan fıkraların sahibi kimdir? Fıkraları bulan ve tohumlarını dünyaya yayan bu ihtiyar kim acaba? Hangi mağarada gizleniyor? Nuh sivrisineklerin neden gemisini aldı? San Francisco de Assis sivrisinekleri de sever miydi? Eksik heykellerde fazla heykeller kadar çok mu? Eğer iletişim teknolojisi her gün daha da gelişiyorsa insanlar neden her gün daha da iletişimsiz? İletişim uzmanlarını neden Tanrı bile anlamıyor? Neden cinsel eğitim kitapları insanı yıllarca aşk yapma isteğinden yoksun bırakıyor? Savaşlarda silahları kim satıyor? Dünyada 35 bin nükleer silah var. Bunun yarısı ABD'nin, diğer yarısı Rusya'nın ve büyük ölçüde diğer güçlerin elinde. Nükleer tekelin sahipleri Pakistan, Hindistan ya da her kim olursa kendi bombasını yapma düşünü gerçekleştirmeye kalkınca kıyameti koparıyor. İşte o zaman bu silahların dünyaya karşı ölümcül tehdidini kınıyorlar. Bu silahlardan her biri onlarca milyon insanı öldürebilir ve birkaç tanesi insanın gezegendeki macerasını bitirmeye yeter, gezegeni de tabii. Ama büyük güçler hiçbir zaman Tanrı'nın bu tekeli onlara verme kararını ne zaman aldığını ya da bu silahları üretmeye neden devam ettiklerini söylemiyorlar. Soğuk Savaş yıllarında nükleer donanım karşılıklı caydırıcılığın en etkili aracıydı. Ama şimdi ABD ve Rusya kol kola ilerlerken bu sınırsız silahlanma neye karşı? Kimi korkutmak için? Bütün insanlığı mı? Her savaşın bir düşmana, hatta mümkünse birden fazlasına ihtiyaç duymak gibi bir zaafı vardır. Kendiliğinden ya da provokasyon sonucu, gerçek ya da üretilmiş bir tehdit ya da saldırı olmadan savaş çok az inandırıcı olurdu ve silah arzı dramatik bir talep düşüşü sorunuyla karşı karşıya kalabilirdi. 1989'da dünya pazarına askeri üniformalı, askeri selam veren yeni bir Barbie bebek sürüldü. Barbie bebek askeri kariyerine başlamak için kötü bir zaman seçmişti. O yılın sonlarında Berlin duvarı yıkıldı ve hemen ardından her şey çöktü. Şer İmparatorluğu devrilmişti ve birdenbire Tanrı şeytanın yetimi kaldı. Pentagon bütçesi ve silah ticareti ilk bakışta zor durumdaydı. Düşman aranıyor. Yıllar öncenin kötüleri Almanlar ve Japonlar iyi olmuşlardı. Şimdi de Ruslar günden güne azı dişlerini ve keskin kokularını kaybettiler. Kötü adam yokluğu sendromuna Hollywood'da acele bir çözüm bulundu. Ronald Reagan, parlak peygamber, yıldızlar mekanında savaşı kazanmak gerektiğini ilan etti. Hollywood'un bütün yeteneği ve parası galaksilerde düşman üretimine adandı. Dünya dışı işgal önceden de sinemanın konusu olmuştu ama ne acı çektirmiş ne de zafer kazandırmıştı. Film stüdyoları korkunç Marslıların ve diğer sürüngenlerin ya da ahmakları kandırmak veya maliyetleri düşürmek için insan biçimine bürünen iğrenç böceklerin tehdidini sergilemek için aceleyle kolları sıvadı ve müthiş gişe hasılatları yakaladılar. Bu arada burada dünyada manzara iyileşti. Kötülük arzının düştüğü bir gerçek ama güneyde uzun ömürlü alçaklar var olmayı sürdürüyor. Pentagon 40 yıllık vefakar hizmeti için Fidel Castro'nun heykelini dikmeli. Vaktiyle çok talep gören Muammer Kaddafi pek değerli bir alçaktı. Şu sıralar çok az çalışıyor ama 80'li yıllarda iyi çocuk olan Saddam Hüseyin 90'larda kötülerin kötüsü oluverdi. O kadar faydalıydı ki 1998'in başlarında insanlar Başkan Bill Clinton'ın cinsel alışkanlıklarını konuşmayı bıraksın diye ABD Irak'ı ikinci kez işgal etmekle tehdit etti. 1991'in başlarında bir başka başkan George Bush, uzak yıldızlarda düşman aramaya koyulmaya gerek olmadığını bildirdi. Panama'yı işgal ettikten sonra ve Irak'ı işgal ederken Bush açıkladı, "Dünya çok tehlikeli bir yer." Bakış açısı 9. Ekonominin bakış açısına göre silah satışının gıda satışından bir farkı yok. Bir binanın çöküşü ya da bir uçağın düşüşü içinde olanların bakış açısına göre hiç de iyi bir şey değil. Ama bazen gayri safi suç üretimi olarak da anılan gayri safi ulusal üretim açısından çok iyidir. İşte bu bilgece saptama yıllar boyunca karlı askeri endüstrinin ve gizemli bir biçimde savunma bütçesi olarak adlandırılan gezegenin en yüksek savaş bütçesinin karşı konulmaz gerekçesi olmaya devam ediyor. Savunma bütçesi adlandırması bir muammayı barındırıyor. ABD İngilizlerin 1812'de Washington'ı yakmalarından beri kimse tarafından işgal edilmedi. Meksika devrimi zamanlarında Pancho Villa'nın gelip geçici bir gezintisi dışında hiçbir düşman onların sınırlarını aşmadı. Tam tersine ABD her zaman başkalarını işgal etmek gibi hiç de hiç hoş olmayan bir alışkanlık edindi. ABD kamuoyunun büyük bölümü ülkelerinin dışında olan her şey hakkında şaşırtıcı bir cehalet içinde ve bilmediği şeyden korkuyor ya da onu küçümsüyor. Bilgi teknolojisinin en geliştiği ülkede televizyon haberleri yabancıların terörizme ya da nankörlüğe olan eğilimlerini teyit etmediği sürece dünya olaylarına yer vermiyor. Her isyan eylemi ya da şiddet patlaması nerede olursa olsun, evrensel entrikanın nefret ve kıskançlıktan beslenen hareketine devam ettiğinin yeni bir kanıtına dönüşüyor. Soğuk savaşın bitmiş olmasının çok fazla önemi yok. Şeytanın çok geniş bir gardrobu var ve her zaman kırmızı giyinmiyor. Anketler Rusya'nın şu anda düşman listesinde son sırayı aldığını gösteriyor. Pek çok vatandaş bir terörist grubun nükleer saldırısından korkuyor. Nükleer silahlara sahip terörist grubun hangisi olduğu bilinmiyor. Ama sosyolog Woody Allen'ın belirttiği gibi artık kimse patlayacağından korkmadan bir hamburgeri ısıramıyor. Aslında ABD tarihinin en vahşi saldırısı 1995'te Oklahoma'da gerçekleşti ve fail nükleer silahlar donanmış bir yabancı değil, Irak'a karşı savaşta madalya almış beyaz bir ABD vatandaşıydı. Bütün uluslararası terörizm hayaletleri arasında en çok korkutanı narko terörizmdir. Uyuşturucu demek eski zamanlarda veba demek gibi. aynı korkuyu, aynı acizlik duygusunu üretiyor. Gizemli bir lanet, kurbanlarını baştan çıkaran ve yok eden şeytanın ete kemiğe bürünüşü, diğer bütün talihsizlikler gibi o da dışarıdan geliyor. Eskiden katil ot denen marihuanadan artık çok az söz ediliyor. Belki de marihuananın başarılı bir biçimde yerel tarımla bütünleştirilmesinin ve ülkenin 11 eyaletinde yetiştirilmesinin bununla bir ilgisi vardır. Farklı olarak dışarıda üretilen eroin ve kokain, ulus temellerinin altını oyan düşmanlar kategorisine seçildiler. Bir yıldız mı doğuyor? 1998'in ortalarında Beyaz Saray küresel ilan panolarına bir başka alçak fırlattı. Sahne adı Usama Bin Laden. Radikal İslamcı, sakalı ve sarığı var, kucağında bir tüfeği okşuyor. Bu yeni yıldız kariyer yapacak mı, iyi hasılat getirecek mi? Batı uygarlığının çimentosunu toz duman etmeyi başaracak mı, yoksa ikinci sınıf bir aktör olarak mı kalacak? Terör sinemasında filmin sonunu asla tahmin edemezsiniz. Resmi kaynaklar, ABD vatandaşlarının uyuşturuculara yılda ülkenin toplam sanayi üretim değerinin onda birine eşdeğer miktarda 110 milyar dolar harcadıklarını hesaplıyor. Yetkililer hiçbir zaman biraz olsun önemi olan tek bir ABD'li kaçakçı yakalamadılar. Ama uyuşturucuya karşı mücadelede tüketiciler üzerinde kat kat arttı. İçki yasağı zamanında olduğu gibi yasak talebi özendiriyor ve kârı arttırıyor. Kaliforniya'da San Jose eski polis şefi Joe McNamara'ya göre kârlar %17 bine kadar çıkıyor. Uyuşturucu elmalı turta kadar Kuzey Amerikalı. Bir ABD trajedisi, bir ABD ticareti ama suç hep Kolombiya, Bolivya, Peru, Meksika ve diğer nankörlerin. Helikopterler ve uçaklar suçlu ya da şüpheli Latin Amerika'nın ekili arazilerini Dow Chemical, Chevron, Monsanto ve diğerleri tarafından üretilmiş zehirli kimyasallarla tıpkı Vietnam Savaşı'nda olduğu gibi bombalıyor. Toprağı ve insan sağlığını mahveden bu bombardımanların rahatlıkla başka yerlere taşınan uyuşturucu plantasyonlarının kökünü kazımak için ne kadar faydasız olduğu ortada. Bu askeri operasyonların hareketli hedefleri olan koka ya da afyon üreten köylüler aslında karlı uyuşturucu okyanusundaki en küçük balıklar. Ham maddenin değeri nihai fiyatın çok altında. Kokanın toplandığı tarlalarla kokainin satıldığı New York sokakları arasında fiyat beyaz toz piyasasındaki sert dalgalanmalara göre 100 ile 500 kat arasında artıyor. Uyuşturucu kaçakçısı için bankalardan, silah fabrikalarından, askeri şeflerden daha iyi bir müttefik olabilir mi? Uyuşturucu bankalara servet, savaş makinesine bahaneler sunuyor. İllegal ölüm endüstrisi, legal ölüm endüstrisine böyle hizmet ediyor. Aynı zamanda kelimeleri ve gerçekliği militarize ediyorlar. Brezilya'yı 1964'ten beri yerle bir eden askeri diktatörlüğün sözcülerinden birine göre, uyuşturucu ve özgür aşk, Hristiyan medeniyetine karşı devrimci savaş taktikleriydi. 1985'te Şili'de Santiago'da gerçekleştirilen narkotik ve psikotropik uyuşturucular hakkındaki konferansta, ABD'li bir delege uyuşturucuyla mücadelenin artık bir dünya savaşı olduğunu söyledi. 1990'da Los Angeles polis şefi Daryl Gates, uyuşturucu kullanıcılarını kurşunlarla delik deşik etmek gerektiğini düşündüğünü söylüyordu. Çünkü savaştaydık. Kısa bir süre önce Başkan George Bush, uyuşturucuya karşı verilen savaşın kazanılması için uyarıda bulundu. Ve bunun uluslararası bir savaş olduğunu açıkladı. Çünkü ulusa karşı en büyük tehdidi oluşturan uyuşturucu yabancı kökenliydi. Uyuşturucuyla mücadele bütün başkan konuşmalarından eksik olmayan bir konu olmayı sürdürüyor. Bir havuz açılışında konuşan herhangi bir mahalle kulübü başkanından, diğer ülkelerin hal ve gidişat notunu alçaltıp yükseltme hakkını kullanma fırsatını hiç kaçırmayan ABD başkanına kadar. Dilek. Bir adam kenara atılmış Alaaddin'in sihirli lambasını buldu. İyi bir okur olduğu için hemen tanıdı ve lambayı ovdu. Cin göründü, bir reverans yaptı ve kendini sundu. Hizmetinizdeyim sahip, dileyin benden ne dilersiniz. Ama yalnızca tek bir dilek hakkınız var. İyi bir evlat olduğu için adam şunu istedi. Ölü annemi diriltmenizi diliyorum. Cin yüzünü buruşturdu. Üzgünüm sahip ama bu imkansız bir dilek. Başka bir şey dileyin. İyi bir insan olduğu için adam şunu istedi. Dünyanın artık insanları öldürmek için para harcamamasını diliyorum. Cin yutkundu. Annenizin adı ne demiştiniz? Bir halk sağlığı sorunu böylece sınır tanımayan bir kamu güvenliği sorununa dönüştü. Ne olursa olsun narko isyan ve narko terörizme, isyan ve suçu aynı kefeye koyan iki yeni kelime, karşı verilen savaşa müdahale etmek Pentagon'un görevi. Uyuşturucuya karşı ulusal strateji bir hekim tarafından değil bir asker tarafından yönetiliyor. New York polisi narkotik şube şefi Frank Hall, bir keresinde ithal kokain ortadan kalksaydı 2 ayda yerini sentetik uyuşturucular alırdı diye açıklıyordu. Sağduyulu bir açıklama gibi görünüyor. Ama Latin Amerikalı şer kaynaklarına karşı mücadele bütün bölgede en sıkı askeri denetimin ve büyük ölçüde de politik kontrolün sürdürülmesi için en iyi mazereti sağlıyor. Pentagon'un Amerikan ordularının uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kontrol etmek için Panama'da çok amaçlı uyuşturucuyla mücadele merkezi kurmaya niyeti var. Panama bütün 20. yüzyıl boyunca en büyük ABD askeri üssü oldu. Uzun süreden beri uyuşturucu ABD'nin Rio Grande'nin güneyindeki ülkelere askeri müdahalesini haklı gösteren önemli gerekçe oldu. Açıkçası Panama bu yalanın getirdiği ilk işgalin kurbanı. 1989'da 26 bin asker Panama'ya girdi ve kan dökerek Guillermo Endara'yı başkan yaptılar. O da mücadele etme bahanesiyle uyuşturucu trafiğini kat kat arttırdı. Pentagon'un Kolombiya'ya, Peru'ya, Bolivya'ya sanki kendi evinin arka bahçesi gibi karışması da uyuşturucuyla mücadele adına oldu. Bu kutsal haçlı seferi Vade Retro Satanas, şeytana ölüm, aynı zamanda Latin Amerikalı ordulara da yeni bir var olma nedeni veriyor. Sivil sahneye dönüşlerini hızlandırıyor ve sık sık yaşanan toplumsal protestolara karşı ihtiyaç duydukları kaynakların kendilerine verilmesini sağlıyor. Meksika'da uyuşturucuyla mücadelenin başında olan General Jesus Gutierrez Rebollo artık evinde uyumuyor. 1997 Şubat'ından beri cezaevinde kokain kaçakçılığından mahkum. Ama ABD'nin uyuşturucuyla mücadele için Meksika'ya gönderdiği özel silahlar ve helikopterler Kipas'ta ve başka yerlerde ayaklanan köylülere karşı daha faydalı olduklarını gösterdiler. ABD'nin uyuşturucuya karşı mücadele için yaptığı askeri yardımların büyük bir bölümü, Kolombiya'da uyuşturucuyla hiçbir ilgisi olmayan alanlardaki köylüleri öldürmek için kullanılıyor. Kolombiya'da olduğu gibi insan haklarını en sistematik biçimde ihlal eden silahlı kuvvetler, donanım ve askeri teçhizat olarak en çok Amerikan yardımı alanlar. Yıllardır bu silahlı kuvvetler, kurulu düzenin yoksul düşmanlarına karşı, yoksullara düşman düzeni savunmak için bir savaş yürütüyorlar. Sonuç olarak olan şu. Uyuşturucuya karşı savaş, toplumsal savaşın bir maskesi. Adli suça karşı da aynı şey oluyor. Tıpkı hırsızlık yapan yoksulun, uyuşturucu bağımlılarının, özellikle de yoksulların onları yaratan toplumu aklamak adına şeytanileştirmesi gibi. Kanun kimlere uygulanıyor? Arjantin'de hükümsüz tutukluların 1/4'ü 5 gramdan daha az marihuana ya da kokain bulundurmaktan parmaklıklar arkasında. ABD'de uyuşturucuya karşı haçlı seferleri, siyahların, Latinlerin ve diğer cezaevi sakinlerinin kokainin tahripkar yoksul kuzeni crack'e yoğunlaşıyor. ABD Halk Sağlığı Merkezi verilerinin itiraf ettiğine göre her 10 uyuşturucu tüketicisinden 8'i beyazken uyuşturucu yüzünden tutuklanan her 10 mahkumdan yalnızca biri beyaz. Federal hapishanelerde çıkan medyanın ırk isyanları adını verdiği pek çok başkaldırı adaletsiz hükümleri protesto ediyordu. Crack kullanıcıları, kokain kullanıcılarına uygulanandan 100 katı ağır cezalara çarptırılıyor. Kelimenin tam anlamıyla 100 katı. Federal kanuna göre 1 gram crack 100 gram kokaine eşdeğer. Crack yüzünden mahkum olanların neredeyse hepsi siyah. Yoksul suçluların ulusal güvenliğin yeni iç düşmanları olduğu Latin Amerika'da uyuşturucuya karşı mücadele, Nilo Batista'nın Brezilya'da tanımladığı hedefleri gösteriyor. İyi ailelerden gelen gençlere uyuşturucu satan favelalardan çıkmış siyah genç. Bu bir uyuşturucu meselesi mi yoksa toplumsal ve ırksal iktidar meselesi mi? Brezilya'da ve her yerde uyuşturucuyla mücadele adına öldürülenler aşırı dozdan ölenlerden kat kat fazla. Tuhaf ama. Neden kokain kokayla özdeşleştirilir? Eğer koka bu kadar kötüyse Batı uygarlığının sembollerinden birine neden Coca-Cola deniyor? Eğer koka kötü kullanımı yüzünden yasaklanıyorsa niye televizyonda yasaklanmıyor? Eğer uyuşturucu endüstrisi ölüme sebebiyet verdiği için yasaklanıyorsa, hepsinden daha öldürücü olan silah endüstrisi neden yasaklanmıyor? Dünyada üretilen uyuşturucunun yarısından fazlasını satın alan ABD, hangi hakla dünyanın uyuşturucu polisi gibi davranıyor? Uyuşturucu yüklü küçük uçaklar nasıl olup da bu denli şaşırtıcı bir dokunulmazlıkla ABD'ye girip çıkıyor? Ufuktaki bir pirenin bile fotoğrafını çekebilen bu modernler moderni teknoloji, penceresinin önünden geçen bir uçağı nasıl fark edemiyor? Neden ABD'de uyuşturucunun iç pazarına hükmeden toz krallarından biri bile yakalanmaz? Neden kitle iletişim araçları uyuşturucudan bu kadar çok, nedenlerinden bu kadar az bahsediyor? Neden uyuşturucu kullanıcısı mahkum ediliyor da kaygı, keder, yalnızlık ve korkuyu kat kat artıran bu yaşam biçimi ya da kimyasal avuntuyu teşvik eden tüketim kültürü mahkum edilmiyor? Eğer bir hastalık suça dönüşüyorsa ve bu suç ticarete dönüşüyorsa hastalığı cezalandırmak adil mi? ABD neden uyuşturucudan kazanılan dolarların büyük bölümünü aklayan kendi bankalarına karşı savaş açmıyor? Ya da uyuşturucunun yarattığı İsviçreli bankacılara karşı? Ya da çok daha iyi aklayan İsviçre bankalarına karşı? Neden yasaklamanın en ateşli savunucuları uyuşturucu kaçakçılarıdır? Malların ve paranın serbest dolaşımı yasa dışı trafiğe katkıda bulunmuyor mu? Uyuşturucu ticareti neoliberal düşüncenin en mükemmel uygulaması değil mi? Acaba uyuşturucu tacirleri piyasanın her talep arzla karşılanmalıdır diyen altın kuralını yerine getirmiyorlar mı? Neden bugün en çok tüketilen uyuşturucular verimliliği artıranlar, korkuyu ve yorgunluğu maskeleyenler, her şeye muktedir olduğunu zannettirenler, daha çok üretmeye ve daha çok kazanmaya yardım edenler? Buradan zamanımıza dair bazı işaretleri okuyamaz mıyız? 60'lı yılların uyuşturucusu olan LSD'nin verimsiz halüsinasyonlarının bugün tarih öncesine ait gibi görünmesi saf bir tesadüf olabilir mi? Onlar o başka zamanların umutsuzları mıydı? Onların umutsuzluklarına ne oldu? 7. ayrımın sonu, sayfa 123.